Ayrım 12. Firar Perest, Elif Şafak, sayfa 184. Edebiyat sınıfta kaldı. Bundan uzun zaman evvel kendi kendime bir karar aldım. Basit ama temel bir karar. Olumlu, yapıcı, güzeli ve üretkenliği öne çıkaran yazılar kaleme alacağım. Övgüye değer bulduğum eserleri tanıtacak, sanatın ve hayatın her dalından yaratıcı seslerin daha iyi bilinmesinde kendimce, kadrimce bir katkıda bulunacağım. Velhasıl tek taraflı eleştiriler, belden aşağı vurmalar, tepeden bakmalar, ithamlar, suçlamalar, ağız dalaşlarından mümkün mertebe yapabildiğimce uzak duracağım. İşte aldığım karar böyle ve aynen bu doğrultuda yazıyorum. Diyelim bir hafta içinde iki filme gittim. Birini hiç beğenmedim, ötekini sevdim. Oturup beğendiğim filmi analiz ediyor, pozitif olanı yazıyorum. Bu arada senelerdir basının içinde olan eski tüfek yazarlar tembihliyorlar bazen. Ama bu iyi bir yöntem değil. Bu memlekette çok okunmak için bol kavga çıkarmak gerekir. Baksana televizyon programlarında bile herkes saç saça baş başa, kimse kimseyi beğenmiyor. En azından ara sıra kavga çıkaran ya da ona buna takan yazılar yazmazsan veya tartışmalara bulaşmazsan okunma oranın düşer. Dinliyorum onları ama İnanmıyorum söylediklerine ve ben sevdiğim konular hakkında yazmaya devam ediyorum. İstiyorum ki kalemimin mürekkebi aşk olsun, yaratıcılık ve ilham olsun, husumet veya haset değil. Kıskandıklarımı değil, takdir ettiklerimi yazıyorum. Zira biliyorum ki bu memlekette hepimizin esas takdir edilmeye ihtiyacımız var. Çocukluğumuzdan itibaren habire paylanıyor, eleştiriliyor, hizaya getiriliyor, sıradanlaştırılıyoruz. Sıra dışı, yaratıcı, çığır açan ve bir kültürü ilerleten işler yapmak için teşvik ve takdir görmek o kadar önemli ki, her yönetmen izlenmek, her yazar okunmak, her şarkıcı dinlenmek ister. Aksini söyleyenlere inanmayın, okurunu umursamayan yazar, yazar değildir. Peki bu yazarı en çok inciten şey nedir? Kayıtsızlık. Üretimde bulunan, bilhassa hayal gücünü başkalarına açan insanı en çok incitecek şey, emeğine, özenine ve yüreğine karşı kayıtsız kalınmasıdır. Yusuf Atılgan'ın 1980'lerde Oğuz Atay'ı kaybettikten sonra yazdığı bir yazı var. Diyor ki, "Günlerden bir gün bir paket geldi bana. Açtım, içinden bir kitap çıktı. Tutunamayanlar. Kitap imzalıydı ve içinde de şöyle bir yazı vardı. İlgileneceğinizi umarak." Yusuf Atılgan bu kitabı okur, çok da sever ama bunu hiçbir zaman Oğuz Atay'a söylemez. Benim okuduğum kitap o kadar müthiş bir eserdi ki böyle muazzam bir kitabı kaleme alan birinin daha nice eserler yazacağını düşündüm. Benim yorumuma, iltifatıma, söyleyeceğim iki çift lafa ihtiyacı olmadığını düşündüm. Dolayısıyla hiçbir zaman takdirlerimi ona iletme gereği duymadım. Ama aradan seneler geçer, ortak bir arkadaşlarından şöyle bir şey işitir ki, bu hadiseyi yeniden hatırlamasına sebep olur. Ben Yusuf Atılgan'a kitabımı gönderdim ama kendisinden tek bir kelime dahi duymadım. Tek gördüğüm kayıtsızlık oldu, demiştir Atay. Bunu duyan Yusuf Atılgan çok pişman olur. Ancak geçtir artık. Oğuz Atay vefat etmiştir. Ve Atılgan bu anıyı anlatırken der ki, eğer bugün hayatta olsaydı ne yapar ne eder muhakkak onu bulur, karşısına geçer, yüz yüze ona kalemini ne kadar takdir ettiğimi söylerdim. Bizler de bugün aynı kayıtsızlığı sürdürüyoruz. Birbirimizin eserlerini okumuyoruz. Velev ki okuduk ve sevdik. Bu sefer de bunu kendimize saklıyoruz. Kayıtsızlık köklü bir alışkanlık olmuş edebiyat çevresinde ve aslında işin ilginç ve ironik yanı hepimiz hem bundan şikayet ediyoruz hem de bunun yeniden üretilmesine katkıda bulunuyoruz. Yani başka yazarların kayıtsızlıklarıyla bizzat karşılaştığımızda sitem ve şikayet ediyoruz ama biz başka yazarların, kendimi de işin içine dahil ederek söylüyorum, kitaplarını, eserlerini ne kadar okuyoruz? Okuduğumuz zaman bunu ne kadar yazıya ve söze döküyoruz? Birbirine ruhen ve zihnen destek olmak, ilham vermek konu olunca edebiyat dünyası her sene sınıfta kalıyor. Yalnız benim için yaz. Ben sizi seneler evvel ilk romanınız Pinhan ile tanıdım. O günden bugüne çıkan her kitabınızı okudum. Ama eskiden sadece benim yazarımdınız. Etrafımdakilere hep sizden bahsederdim. Şimdi herkesin yazarı oldunuz. Etrafımdakiler bana sizden bahsediyor. Bazen dayanamayıp arkadaşlarımı tersliyorum. Bana niye Elif Şafak'ı anlatıyorsunuz diyorum. Yahu siz daha onun ismini bile duymamışken ben onu okuyordum. Daha hiçbiriniz keşfetmemiştiniz bile. Ama anlamıyorlar niye sinirlendiğimi ve ben bu yüzden sizden soğudum. Gene okuyorum her kitabınızı ama herkesle beraber okumak hoşuma gitmiyor. Keşke bu kadar meşhur olmasaydınız, sırf benim yazarım olarak kalsaydınız. Bana bunları söyleyen kişi genç bir kadın. Kalabalık bir salonun ortasında son derece keyifli geçen bir edebiyat sohbetinin ardından söz alıyor. Yarı sevgi, yarı sitem dolu bir sesle şikayetini dile getiriyor. Dürüst ve dobra, samimi ve hakiki. Ama gülüşmeler oluyor salonda. Diğer okurlar hınzırca sataşıyor kadına. Ne yani, sadece senin için basılsın romanlar, öyle mi? Senden başka kimse okumasın mı yani, diyor arka sıralardan biri. Hatta kitapların üstüne özel okur baskısı yazılsın diye takılıyor bir başkası. Her kitaptan bir adet olsun ortalıkta, sadece sen oku. Genç kadın aniden sinirleniyor. Bana eliyle salondakileri işaret ederek, bu insanlar sizi meşhur olduğunuz için okuyor, Allah bilir çoğu öyle. Halbuki ben sizi şöhretten evvel keşfetmiştim, diyor. Ne biliyorsun ya kimin niye okuduğunu diye çıkışıyor ön sıralardan bir üniversite öğrencisi. Sen kendini niye başkalarından üstün zannediyorsun şimdi? Ve salonda bir dalgalanma daha oluyor. Fısıltılar, gülüşmeler, yorumlar. Genç kadın etrafın tepkilerinden etkilense de kararlı bir şekilde gözlerimin içine bakıyor. Bir cevap bekliyor. Karşılıklı duruyoruz, yüz yüze. Söylediğine göre 15 senedir kitaplarımı okuyor ve beni bu sene aşk ile keşfedenlerle yan yana durmak istemiyor. O benim eski okurum, sadık okurum, samimi okurum, kırgın okurum, kıskanç okurum. Nasıl anlatsam ona hassasiyetini anladığımı ama resmin bir başka yüzü daha olduğunu, nasıl anlatsam aslolanın okur ile yazar arasındaki değil, okur ile kitap arasında kurulan bağ olduğunu. Nasıl anlatsam kitapların yazarlarına değil, aslında onları seven, anlayan ve sahiplenen okurlara ait olduğunu. Nasıl anlatsam benim baktığım yerden tek tek her okurun ayrı, ayrıcalıklı ve özel olduğunu. Roman sanatların en yalnızıdır. Başka hiçbir sanat dalı bu kadar yoğun, derin ve uzun süreli bir yalnızlık talep etmez. Elbette asosyal şairler, heykeltıraşlar, ressamlar, karikatüristler de vardır. Ama bu onların kişiliklerinden kaynaklanır. İlla da yaptıkları işten değil. Halbuki romancı eserini yazdığı uzun zaman boyunca kafasındaki hayali karakterleri hayattaki hakiki insanlara tercih ederek marazi bir yalnızlık içinde yazmak zorundadır. Kozasından çıkamayan ipek böceği gibi gece gündüz didinerek. An gelir kozanın dışında bir hayat olduğunu bile unutur. Romancı sanatçıların en yalnızıdır. Hayatın hemen her alanında çalışan herkes şöyle ya da böyle başka insanlarla alışveriş halindedir ve ekip çalışması ne demek bilir. Başkalarıyla ortak iş yapmayı öğrenir. Bir yönetmen kendi egosunu oyuncuların egolarıyla dengelemek durumundadır. Bir müzisyen, bir aktör ya da sergiye hazırlanan bir ressam, bir gazeteci, bir akademisyen ya da bir bankacı. Başkalarıyla ortak üretmeyi bilir. Bir tek romancılar başından sonuna uzun süreler boyunca som ve saf yalnızlık gerektiren bir iş icra ederler. Roman okuru da okurların en yalnızıdır. Araştırma, inceleme, şiir, kısa hikaye, tiyatro eseri ya da akademik kitap okurları çok daha farklı bir tempo ile okurlar ellerindeki kitabı. Halbuki roman okuru eserini satın alır, evinin mahremiyetiyle çekilir ya da gider, tenha bir köşe bulur veya kendini kalabalıktan soyutlar ve işte o halde mutlak yaratılmışlık ve yalnızlık içinde bu dünyadan koparak okur. İçsel bir yolculuğa çıkar. Bir başka kıtaya yelken açar. Bedeni buradadır ama zihni ve yüreği kuş gibi hayal alemine kanat çırpar. Yazar ile okur arasındaki bağ işte bu saf yalnızlık ilkesi üzerinden kurulur. Bir sırdaşlık halidir bu. Bir ruhdaşlık halidir. Yazar, kitap ve okur arasında yatay bir bağ vardır. Bir nevi ruh akrabalığı. Öte yandan yazar ile yazı aynı değildir. Bir yazarın kişiliği berbat ama yazısı harika olabilir. Ya da kendisi pek hoş sohbettir ama kalemi kuvvetli değildir. Yazarlar fani, aksi ve arızalı insanlardır. Huysuz, geçimsiz, kaprisli. Pek çok şey olabilir ama onların sıfatlarının hiçbir önemi yoktur. Asıl olan kitabın sıfatlarıdır. eserin nitelikleri. İki okur düşünün, iki iyi arkadaş. Aynı kitabı okurlar ama tamamen farklı sayfalarda duraklayarak, farklı karakterlere yakınlık duyarak. Nasıl ki parmak izlerimiz birbirine benzemiyorsa, hiçbir okurun okuma biçimi bir başkasınınkine benzemez. Bir romanı çok sayıda insan okuyabilir ama herkesin okuması ayrı ve özeldir. Bir metni sadece onu yazan kalem değil, aynı zamanda onu okuyan göz de inşa eder. Bu yüzden bir romanı 5 kişi de okusa, 500 bin kişi de herkesin okuması tek ve biriciktir. Ben bunları söyledikten sonra ılık bir hava esiyor salonda. Genç kadın mütebessim bakıyor ve artık kimse kimseye takılmıyor. Ve o sessizlikte ben bir kez daha anlıyorum ki hepimizin yüreği tıp tıp benzer taleplerle atıyor. Her birimiz özel olmak istiyoruz. Okur yazarlarının gözünde özel, yazar okurunun gözünde özel. Erkekler kadınlardan daha mı komik? Kalabalık bir arkadaş meclisi düşünün. Kadınlı erkekli, genellikle çiftler halinde oturuyor herkes. Tamamen gençlerden oluşan bir masa da olabilir bu, orta ya da ileri yaşlılardan da. Hayal etmesi size kalmış. Ben sadece ipuçları vereceğim. Diyelim ki hafiften duman altı ortalık. Külükler dolup boşalıyor. Yemek masasında kalan mezeler, yiyecekler soğumuş. Kahve faslına geçilmiş. Çoktan bitmiş aslında yemek. Şimdi uzayan sohbetin tadı var herkesin damağında. Şekerli, köpüklü, yoğun bir tat. Sohbete damgasını vuran belirgin bir özellik var. Mizah. Kesif, keskin, zeki, gürültülü ve yer yer argoya kayabilen, düzeyi kah düşen, kah yükselen ama hiç azalmayan bir mizah. Matrak bir arkadaş meclisi düşünün. Öyle canlı ve candan bir sohbet var ki birinin lafını bir başkası tamamlıyor. Dinleyenler kahkahalarla gülüyor. En çok konuşan ve en çok espri yapan birkaç kişi birbirlerine pas veren futbolcular gibi kelimeleri yuvarlaya yuvarlaya döndürüyorlar top sahasında. Herkes keyifle dinliyor ve izliyor. Resmi zihninizde canlandırabildinizse küçük bir soru sormak isterim ama pat diye düşünmeden yanıtlamanız gereken. Böyle kalabalık bir ortamda arka arkaya esprileri patlatan insanları düşündüğünüzde aklınıza kadınlar mı geliyor yoksa erkekler mi? Cevap muhtemelen erkekler. Zihninizdeki resimde grup içinde en çok konuşan, sesi en çok duyulan ve en çok komiklik yapanlar erkekler olmalı. Aralarında kadın var mı peki? Pek yok. Kadınlar daha ziyade kenarda dinleyiciler arasında. Dikkatle dinleyip sık sık kafa sallıyor, mimiklerini bol bol kullanıp ara sıra lafa karışıyorlar. Kendi aralarında konuşup söylenenler hakkında yorum yapıyorlar. Pasif değil kadınlar ama konuşmanın başını çekmiyorlar. Kalabalık bir arkadaş meclisinde sohbetin kıvamını ve akışını kadınların belirlediği nadir görülür. Hele hele kadınların arka arkaya espriler patlatıp dinleyenleri gülmekten kırıp geçirmesi daha da az rastlanır bir hadisedir. Kadın misafirlerin erkek misafirlerden daha çok konuşması ancak belli mevzularda olur. Bir tek bu temalarda aniden açılır masadaki kadınlar. Daha cesur, daha iddialı, daha atılgan olurlar. Tutkuyla bağlandıkları hususlarda dilleri çözülüverir. Aşk gibi, çocuk gibi, aile ya da sadakat gibi konularda. Ama tüm bunlar zaten ciddi mevzulardır. Dalgası geçilse bile özü ciddidir. Uzun lafın kısası kadınlar kalabalık ortamlarda kolay kolay hafif konulardan konuşamaz, mizah yapamazlar. Kadın ve komedi hemen yan yana gelebilen bir ikili değil. Aralarında doku uyuşmazlığı var. Diyeceksiniz ki tanınmış kadın komedyenlerimiz yok mu? Var elbette. Keza komedi dizilerinde oynayan, senelerdir tiyatro oyunlarına rol alan veya mizah yüklü hikayelerin kaleme alınmasında en az erkekler kadar faal olan kadınlar var. Gayet de başarılılar. Ama bu tür kadınların sayısına baktığımızda garip bir orantısızlık dikkat çekiyor. Mizah, büyük oranda erkeklerin alanı. Espri patlatmak, fıkra anlatmak, argo kullanmak, dalga geçmek, tiye almak erkeklerin tek elinde. Gerek kendi kişisel dünyamızda, gerekse daha toplumsal ölçekte, erkek güldüren, kadın ise gülen rolünde. Ve bu rol dağılımı kolay sarsılmıyor. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada komedi söz konusu olduğunda erkekler hem nicelik hem nitelik bakımından önde. Peki kadınların zeka, tespit ve gözlemde erkeklerden aşağı kalmadıklarını hatırlarsak, hatta gerek dil oyunlarında kelimeleri kullanma yetisinde, gerekse soyutlama açısından erkeklerden daha iyi olduklarının altını çizersek, nasıl açıklayacağız bu temel farklılığı? 1. Kadınlar kamusal alanda mizah yapamazlar. Çünkü kendilerine gülünmesinden hoşlanmıyorlar. Hafife alınmaktan ürküyorlar. 2. Kadınların erkeklerden farklı olarak kalabalık ortamlarda kendilerini ispatlamaya ihtiyacı yok. Komedi biraz da kendini gösterme ve rekabet işi. 3. Kadınlar özel alanda geveze ve açık, kamusal alanda suskun ve kapalılar. Bu üç açıklamadan bana en yakın gelen üçüncüsü. Kadınların hayatında derin bir bölünme var. Evimizde başka, dışarıda başkayız. Kamusal alana çıkar çıkmaz savunma mekanizmalarımızı donanıyoruz. Çocukluğumuzdan beri bize öğretilen klişeler devreye giriyor. İyi kadın, namuslu kadın, uslu cici kız oluveriyoruz. Bedenimizi taşımıyor, habire kaçırıyoruz. Bir yerden bir yere. Evet, erkekler kadınlardan daha komik çünkü komik olmayı göze alabiliyorlar. Bakmayın böyle teorik yazdığıma. Meselenin bir ucu fena halde bana da dokunuyor. Şimdiye değin gerek çeşitli roman okurlarından, gerek edebiyat eleştirmenlerinden defalarca aynı şeyi duydum. Kitaplarınızda ne kadar güçlü bir mizah duygusu var. Ama gündelik hayatta beni tanıyanlar zannetmem ki hakkımda benzer bir tespitte bulunsunlar. Ne kadar komik yazıyorsunuz diyebilirler. Bu beni mutlu eder ama ne kadar komiksiniz demelerini ister miyim acaba? İşte orada edebiyatın katı kuralları devreye girer. Yazarken mürekkep yerine mizah kullanabilsem de konuşurken değişiyor, ciddileşiyorum. Kamusal alanda değil espriler patlatmak, mümkün mertebe dinlemeyi tercih ediyorum. Sakin, sessiz bir gözlemci olarak kalmak istiyorum. Bir tek yazı dünyamın mahremiyetine çekildiğim zaman içimde bir yerde saklı bir kapı açılır. Gündelik hayatta hiç açılmayan bir kapı. Ve kapının ardından çıkan enerji çılgın, asi, taşkın, ironik ve komik bir enerjidir. Her şeyin içindeki mizahı görür. En çok da hüznün içindeki mizahı. Peki madem kalemimde mizah bu kadar belirgin, gündelik hayatta neden öyle değilim? Ya da madem gündelik hayatta daha durgun biriyim, yazmaya başlar başlamaz hissettiğim bu taşkınlık, bu kıvılcım, bu komiklik nereden geliyor? Bölünmüşlüğümün kadın olmakla ilgisi var mı? Bence evet. Zira biz kadınlar kamusal alana çıkar çıkmaz değişiyoruz. Değişmekle kalmıyor, içimizdeki mizah denizini kurutuyoruz. Ama bilerek, ama bilmeyerek. Çok okuyan mı bilir? Çok download eden mi bilir? Facebook'ta çok dolaşan mı? İster inanın, ister inanmayın, artık gençler böyle konuşuyorlar kendi aralarında. Şarkı, film, klip, kitap. Download etmek, yani internetten indirmek, sonra bunları kendi aralarında paylaşmak. Bu çağın ruhu. Facebook'a gelince inanılmaz rağbet görüyor Türkiye'de. Dünyada 3. sıraya oturmuş durumdayız. Katlanarak artan Facebook üyeliği, en çok dolaşım, sürekli kendini yenileyen sanal bir mecra. Yepyeni bir kuşak yetişiyor Türkiye'de ve bu yeni akım çok büyük bir değişim ve atılım ifade ediyor nüfusun bu kadar genç olduğu bir ülkede. Bizim kuşağımız tabii bu lafı daha farklı bilirdi. Çocukluğumuz boyunca ne çok kez duymuşuzdur kim bilir. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? Cevaptan ziyade sorunun kendisi önemliydi sanki. Ortada derin bir ikilem varmış gibi ciddiyetle yöneltilirdi soru. Her seferinde çok okuyan dememiz istenirdi. Galiba ilk ve ortaokul hocalarımız okuma sevgimizi böyle arttırmaya çalışırdı. Çok okumak ile çok gezmek asla ve zinhar yan yana gidemezmiş gibi. Bense okumayı da, seyahat etmeyi de tutkuyla seven biri olarak ikiye bölünürdüm. Hiçbir zaman ısınamadım bu yapay ikileme. Belki okumanın da içten içe bir seyahat olduğuna inandığımdan, her kitabın bizi başka bir yolculuğa çıkardığını düşündüğümden. Okuyarak da gezmek mümkün, her kitabı başlı başına bir serüven addederek. Bir başka yüzyıla, bir başka mekana, bir başka hayata uzanan bir yolculuk. Aynanın bir de öbür tarafı var çünkü dünyayı da okumak mümkün. Her insanı, her hayatı bir kitap belleyerek. Okumak ve seyahat etmek aslında o kadar iç içe ki. Zaman zaman kendimizden bahsederken göçebe bir toplum olduğumuzu söyleriz. Güzeldir bu laf, kulağa hoş gelir ama ne kadar doğru? Başka kültürlere, şehirlere, uygarlıklara gösterdiğimiz ilgi aslında ne kadar derin? Türkiye'de son yıllarda edebiyat ve kitap dünyasında gözle görülür bir canlılık ve renklilik var. Bununla beraber kitapçı raflarında seyahat, keşif, anı kitapları hala o kadar kısıtlı ki. Anlaşılan ya yolculuklarını yazıya geçirmeye alışkanlık edinmemiş bir toplumuz ya da o kadar sevmiyoruz yolculuk etmeyi. Ahmet Mithat'ın ismiyle okurlarda kallavi beklentiler uyandıran yapıtını düşünüyorum mesela. Sayadane, Bir Cevelan. O büyük uzun seyahat Beykoz'dan başlayıp İzmit Körfezi'ne kadar uzanıverir sadece, sessizce. Merak ki en basit, en insani itki. Merak ki en çabuk yitirdiğimiz ve yokluğunu dahi hissetmediğimiz değer. Merak içinde yaşadığın alemi iliklerinde hissetmenin, başkalarının hikayelerini paylaşmanın, kendini geliştirmenin, bireysel ve toplumsal olgunlaşmanın ilk adımı. Sadece kendi hayatını değil, bir başkasının hayatını da, insanlığın gidişatını da derinden anlamak için bir çaba. Dünyanın bir başka yerinde hiç tanımadığın birinin parmağı kesildiğinde, yüreği dağlandığında feryadını duymak, kayıtsız kalmamak, o yaraya neyin sebep olduğunu sorgulamak, kopmamak yerkürenin tıp tıp atan nabzından, kainata merakla bakmak, bakabilmek gerek. Abdi Hakir Evliyayı Fakir sevgili Evliya Çelebi, ruhu şad olsun, tüm Memaliki Osmaniye'yi gezmiş, yedikleri içtikleri onun olsun ama gördüklerini kaleme alıp bizlere aktardı. Sayesinde geçmiş çok daha canlı gözümüzün önünde. Gerçi o rüyasında Rab'dan şefaat dileyeceğine, yanlışlıkla seyahat dilediğini söyler. Dili sürçmüştür, öyle başlar seyahatlerine. Onun torunlarının torunları olan bugünkü gençlerimizin de sadece internette dolaşmakla yetinmeyip, hayatı da bir kitap gibi okumaları, kitapları da bir dünya gibi görmeleri dileğiyle. 12. ayrımın sonu. Sayfa 197.